Ayrım 8. Cezaevi arkadaşım Yılmaz Güney. Avni Bektaş. Sayfa 97. Hilton'dan 8. koğuşa. Müdürün odasına girdiğimde Yılmaz Güney'in de orada olduğunu gördüm. Bana oturmam için yer gösterildi ve hemen akabinde de 3 çay söylendi. Çaylar gelene kadar yine her zamanki gibi hal hatır soruldu. Mahkemenin gidişatından bahsedildi. Koğuşta yalnız kalmaktan memnun olup olmadığım konusuna değinildi. Ben sorulanlara makul cevaplar verdim. Bu muhtat konuşmalardan sonra müdür, Yılmaz Bey'in ve kendisinin beni 8. koğuşa ekip başı yapmak istediklerini, burada kalmakta olan tutukluların benim gibi bir ağabeye ihtiyaçlarının olduğunu, beni bunun için çağırdığını söyledi. Ekip başı, koğuş başkanı olmak benim mizacıma uygun düşen bir görev değildi. Cezaevinde ekip başı demek, o koğuşun diktatörü anlamına geliyordu. Bizim kısımda bu pek uygulanmıyordu ama diğer kısımdaki koğuşlarda kalanlar ekip başlarından çok dertleniyorlardı. Adamların astığı astı, kestiği kestikti. Bütün bunları bildiğim için 8. koğuşa giderim ama ekip başı olarak değil, sıradan bir hükümlü olarak cevabını verdim. Benim ne demek istediğimi çok iyi kavrayan Yılmaz Güney, araya girerek benim anladığım manada bir ekip başı olmayacağımı, bunun yardıma dayalı, yol gösterici, gerçek bir ağabeylik olacağını, bu koğuşta kalanların çoğunluğunu, gariban insanların oluşturduğunu, gerektiğinde bana her türlü yardımı yapacağını söyledi. Onu kırmam mümkün değildi. Beni oraya almak için böyle bir önerinin kendisinden geldiği belli oluyordu. Onu kırmamak adına, gönülsüz de olsa bu teklifi kabul ettim. Yaklaşık 1,5 aylık Hilton sefası da böylece sona ermiş oldu. Müdürün odasından Yılmaz Güney ile birlikte çıktık. Nöbetçi kızın baş gardiyanına durumu anlattık. Ve kendisinden benim eşyalarımın 10. koğuştan 8. koğuşa getirilmesini istedik. Kısa zamanda eşyalarım taşındı. Daha ben gelmeden benim yatacağım ranza belirlenmişti. Bundan böyle 8. koğuşun 7 numaralı odasında kalacaktım. Daha önce de değindiğim gibi Yılmaz Güney 9 numaralı odada kalıyordu. Bu oda 12 kişilikti. Yani 6 ranza sıralanmıştı yan yana. Bu ranzalar pencerenin olduğu duvara dayalıydı. Kapı girişinin önünde yemek yemek için bırakılmış bayağı geniş bir boşluk vardı. Benim kalacağım yer üst ranzaydı ve ortalardaydı. Eşyalarımı bana ayrılan dolaba, yatağım da yatacağım ranzaya yerleştirildi. Bu işler yapılırken Yılmaz Güney hep yanımdaydı ve yeri geldikçe yardımda bulunuyordu. Yerleşme işini bitirdikten sonra birlikte onun kaldığı odaya gittik. Ben 7 numarada yatacaktım ama yeme içmemi 9 numaralı odada yapacaktım. Yani yemek yine eskisi gibi Yılmaz Güney ile birlikte yenecekti. Yılmaz Güney 9 numaralı odanın son ranzasının altında yatıyordu. Ranzanın önünde istenildiği zaman kapanan bir perde vardı. Koğuşun ışıkları devamlı açık tutulduğu için uyuyacağı zaman bu perdeyi kapatırdı gözlerini ışıktan korumak için. O gün akşama kadar birlikte oturup konuştuk. Beni oraya aldırmasının nedenlerini ayrıntılı bir biçimde anlattı. O tarihe kadar cezaevine giren sol görüşlü arkadaşlar ikinci kısmın 4. koğuşunda kalıyorlardı. Diğer koğuşlarda kalanlar, yani 5, 6, 7 ve 8'de kalanlar her istedikleri koğuşa ya da koğuş avlusuna istedikleri gibi girip çıktıkları halde 4. koğuşta kalanlara bu imkan verilmiyordu. Bu arkadaşların diğer koğuşlarla bağlantıları olmuyordu. Kısacası bu arkadaşlar diğer mahkumlardan tecrit edilmişlerdi. Yılmaz Güney'in esas amacı zaman içinde bu arkadaşları benim de katkılarımla 8. koğuşa getirmek ve bu durumu ortadan kaldırmaktı. 4. koğuşun önünde oldukça büyük bir avlu vardı. Ama bu avlunun etrafı bayağı yüksek bir duvarla çevriliydi. Gökyüzünden başka bir yeri görmek mümkün değildi. Oysa diğer koğuşlarda aynı nitelikleri taşımalarına rağmen hiçbir kısıtlama uygulanmıyordu. Aslında 4. koğuş çocuk koğuşuymuş. Sol görüşlü tutukluları diğer mahkumlardan tecrit etmek için çocukları Sübyan Koğuşu diye bilinen 11. koğuşa koyup burayı solcu koğuşu yapmışlar. Benim o tarihteki konumumdan yararlanarak bu durumun ortadan kalkacağını düşünüyordu Yılmaz Güney. 8. koğuşun 7 numaralı odasındaki ranza komşularından biri, soyadını şimdi hatırlamadığım Yaşar adında Ankara Milangaz Başbayi ve Dolum Tesisi sahibiydi. Diğeri de o dönemlerin milli boksörlerinden Bülent Kiter'in kardeşi Nejat Kiker'di. Çok kısa bir zamanda ikisiyle de kaynaşıp arkadaş olmuştuk. Yaşar Bey'in kendine ait dolum tesisinde meydana gelen patlama sonucunda iki kişi ölmüş, kendisi de olayda ihmali bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Necat Kiter ise Ulus'taki pavyonların birinde hadise çıkarıp adam yaralamaktan içerideydi. Her ikisinin de bende bıraktıkları intiba çok ilginç olduğu için buraya aktarmak istedim. Milangaz dolum tesislerinin sahibi Yaşar Bey, bana bir gün hayli ilginç bulduğum bir anısını anlattı. O dönemlerde markası ne olursa olsun, likit gazların tamamının sahibi bizim meşhur koçumuzmuş. Yaşar Bey de koçun bölge bayilerinden biri. Sayın Vehbi Koç, her yıl bir şehirde bölge bayileriyle bir toplantı yapar, onlarla görüş alışverişinde bulunurmuş. Son toplantıda kendilerine bir anısını anlatmış. Yaşar Bey de o anıyı bana anlattı. Herkesin bildiği gibi Sayın Koç, ABD'nin en önde giden firmalarından Ford'un Türkiye baş temsilciliğinde yapmaktadır. Bu Ford denen zat, arada bir dünyanın her yerindeki temsilcilerini ABD'ye çağırır, hem onları misafir eder, ağırlar, hem de bazı ticari kuralları bu temsilcilere empoze edermiş. Ford denen adam, bir toplantıda dünyanın her yerinden gelen baş temsilcilerine şöyle bir öğütte bulunuyor ve aynen, dünyanın neresinde bulunursanız bulunun, eğer bulunduğunuz ülke kapitalist sistemle yönetiliyorsa, siz de burada ticaretle uğraşıyorsanız, en kısa zamanda zengin olmak için dini, imanı, vicdanı, namusluluğu, merhameti sadece göstermelik olarak uygulamalısınız. Çünkü dindar ve namuslu bir adam yalan söyleyemez. Yalan söylemeyen adam ise çabuk zengin olamaz. Siz hangi dine mensup olursanız olun, göstermelik ibadetinizi en görünen ve en kalabalık ibadethanelerde yapmalısınız. Çünkü o ülkenin halkı sizin iyi bir dindar olduğunuzu sanmalıdır. Ayrıca en kalabalık ve en göze batan yerlerde eşinizle dolaşmalısınız. Bu da sizin için artı bir puan getirir. Zira dindar ve cahil halk ülkesinin ileri gelenlerini eşleriyle görmeye bayılırlar. Müşterilerinizle kesinlikle doğru konuşmamalısınız. Doğru konuştuğunuz takdirde kâr marjınız düşer. İstediğiniz kazancı elde edemezsiniz. Sık sık sıradan hayır kurumlarını eşinizle ve ucuz hediyelerle ziyarete gidin ve bunu basını haberdar ederek yapın. Bu durum halka yansısın ki halk sizin hayırsever biri olduğunuzu zannetsin. Sayın Koç da bu öğütleri aynen uygulamaları için kendi başbayilerine aktarıyor. Yaşar Bey bir gün akşam bu anısını bana aktardı. Yaşar Bey aslen Ankara'nın Haymana kazasına bağlı bir köydendi. Köyünün toprakları verimsiz olduğu için çok genç yaşta Ankara'ya gelmiş, bir müddet çeşitli işlerde çalıştıktan sonra likit gazlı ocakların çıkmasıyla küçük bir dükkanı tüp satmaya başlamış ve bu kuralları eksiksiz uyguladığı için kısa zamanda başbayiliğe kadar yükselmiş, zengin bir ticaret adamıydı. O tarihlerde Kavaklıdere'de bir apartmanı, Çankaya'da 3 tane lüks dairesinin olduğunu, ayrıca iş yerlerinin mülkiyetinin de kendisine ait olduğunu söylemişti bana. Ben 8. koğuşa gittikten 10 gün kadar sonra tahliye oldu. Bir daha da görüşme imkanımız olmadı. Diğer ranza komşum Necat Kiter ise sarışın, uzun boylu, ince yapılı, oldukça yakışıklı sayılacak bir görünümdeydi. Ankara'nın yerlerinden bir aileye mensuptu. Dış kapı ve Ulus civarının en ileri gelen kabadayısıydı ve bu semtlerdeki pavyonlardan haraç alarak yaşamını sürdürmüştü. Kendisi gibi cezaevinde bulunan kabadayı takımının çok saygı duyduğu birisiydi. Yılmaz Güney 8. koğuşa gidene kadar bu koğuşta ekip başı görevi yapıyor ve normal bir yaşantı sürdürüyormuş. Yılmaz Güney 8. koğuşa taşındıktan sonra kendisiyle ideolojik bir takım sohbetlerde bulunuyor ve tıpkı bana önerdiği gibi ona da okuması için kitaplar öneriyor. Necat Kiter hem konuşmalardan hem de okuduğu kitaplardan o kadar etkileniyor ki, hiç mübalağası söylüyorum, resmen kafayı yiyor. Kendisiyle yan yana yatıyoruz. Hiç beklenmedik bir anda yatağından fırlıyor. Yüksek sesle başbakana, cumhurbaşkanına, savcıya, müdüre basıyor küfrü. Bas bas bağırıyor. Kendisinin devrimci olduğunu, Yılmaz Güney'in devrimcilerin lideri olduğunu, itirazı olanın karşısına çıkmasını söylüyor. Ne gecesi var ne gündüzü. Önüne gelen arkadaşlarımızı durmadan tehdit ve rahatsız ediyor. Biz de yeni ekip başı olduk ya, arkadaşlar buna bir çare bulmamı söylüyorlar. Ben ne kadar ekip başı olsam da, uygulamak istediğimiz kararları Yılmaz Güney ile birlikte alıyoruz. Durumu o da biliyor aslında ama bana bir şey söylemiyor. Arkadaşların şikayetinden bunalmaya başlayınca, meseleyi kendisine açtım ve nasıl bir çare bulacağımızı sordum. Bana müdürle görüş, bunu bir hastaneye göndersinler dedi. Bu öneri üzerine müdüre gidip durumu anlattım. Müdür bir gardiyan görevlendirdi. Bu gardiyanla birlikte Nejat Kiter'i revire götürdük. Doktor hemen hastaneye sevk etti. Nejat'ın gidişi o gidişi oldu. Benim cezaevinde kaldığım süre içinde bir daha ulu canlıya dönmedi. Akıbeti hakkında da herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Ben 8. koğuşa geldiğimde, burada kalanların çoğunluğunu lümpen diye tabir edilen ve o günlerde bilinen ifadeyle mafya bağlantılı tutuklular oluşturuyordu. Bunların bu koğuşu tercih etmelerinin nedeni bu koğuşun yan yana dizili odalardan oluşmasıydı. Bu onların bir takım işleri kolaylıkla yerinde yapabilmeleri için bir avantajdı. Mesela bu koğuşun herhangi bir odasında rahatlıkla kumar oynayabiliyorlar, esrar, eroin gibi uyuşturucuları rahatlıkla kullanabiliyorlardı. Mevcudu kalabalık koğuşlarda bu işleri kolayca yapabilmeleri mümkün değildi. Çünkü buralara her an herkes girip çıkıyordu. Esra içecekler ya da kumar oynayacakları zaman erketeci dedikleri bir gözcüyü odanın kapısının önüne dikiyorlar. Tehlike anında bu erketecinin uyarısıyla rahatlıkla yakalanmaktan kurtuluyorlardı. Yılmaz Güney ile ben o koğuşa gidene kadar bu koğuş Ulucanlar Cezaevi'nin kumar ve uyuşturucu kullanma üssüymüş. Ben yaşamım boyunca tanımadığım esra ve eroini bu koğuşta gördüm. Bu konudaki bir anımı kısaca aktarmak istiyorum. Sanıyorum Nisan ayı ortalarıydı. Bu koğuştan boşalan yerlere sol göğüslü olarak bilinen tutukları yerleştirmeye başlamıştık. Başta Taner Akçam olmak üzere 20'ye yakın sol göğüslü, çoğunluğu öğrenci olan arkadaş bu koğuşa getirilmişti. Saat öğleden sonra 15 civarında ben gezinti yerinden koğuşta kaldığım 9 numaralı odaya gitme gereğini duydum. O zaman 9 numaralı odada kalıyorum. Koridorda yürürken 8 numaralı odanın önüne geldiğimde o zamana kadar hiç fark etmediğim acayip bir koku aldım. Kapının önünde biraz yavaşladığımda bu odadan kalabalık sesler geldiğini ve kokunun da buradan yayıldığını fark ettim. Erketeci benden kendilerine zarar gelmeyeceğini bildiği için içeridekilere ya haber vermemiş ya da haber verdiği halde içeridekiler benim kendilerine bir zararımın dokunmayacağını bildikleri için aldırmamışlar. Ben 8 numaralı odanın kapısını yavaşça açıp içeri girdim. İçeride alt ranzaların üzerine karşılıklı oturmuş 8 kişi vardı. İçerisi dumandan neredeyse göz gözü görmeyecek kadar kararmıştı. İki ranzanın arasına koydukları bir masanın üzerinde içerisi oyulmuş ve nargile haline getirilmiş bir portakala takılı, en kalın purodan daha kalın bir el yapması sigara elden ele dolaşıyordu. Ben odadan içeri girince 8'i birden rap diye ayağa kalktılar. İçeride yalnız 8. koğuşta kalanlar değil, diğer koğuşta kalan, kendileri gibi olanlar da vardı. Bunlar toplanmış, esrar alemi yapıyorlardı. Bu 8 kişiden ikisi, bizim koğuşta kalan parmaksız Jack'la, Ankara'nın sayılı kabadayılarından, Yusuf Koç'un akrabalarından İsmet adında birisiydi. Diğerlerinin kim olduklarını şimdi hatırlamıyorum. Parmaksız Jack, o dönemin en azılı hırsız ve cepçilerindendi. Esas adı Mehmet olan Kastamonulu, sağ elinin küçük parmağı ile onun yanındaki parmağı mesleğini kusursuz yapması amacıyla özellikle kestirilmiş, 80 sene kesinleşmiş cezası bulunan, bir o kadar da ceza alma ihtimali olan birisiydi. O alemin en saygın kişilerindendi. Yeni yetme meslektaşları zaman zaman gelir, ondan mesleki bilgiler ve öğütler alırlardı. Meslektaşları ona Jack Usta derlerdi. Yusuf Koç'un akrabası ise hanımının kardeşini yani kaynanı bacağından tabanca ile yaraladığı için cezaevindeydi. O da kabadayı takımına saygı gösterdiği tutuklulardan biriydi. Aslında ona gösterilen saygı kendinden ziyade Yusuf Koç hatırına gösterilirdi. Esas memleketleri Ankara'nın Haymana ilçesiydi. Esrar alemi yapılan odaya girdiğimde kendilerini ''Ne oluyor arkadaşlar burada?'' diye sordum. Hepsi birden ellerini ovalayarak ezilip üzülmeye başladılar. İçtikleri esrarın da etkisiyle doğru düzgün konuşamıyorlardı. Dilleri peltekleşmişti. Ellerinde birer nefes çekerek dolaştırdıkları kalın, esrarlı sigarayı elime alıp bir iki nefes çektikten sonra iade ettim. Ve bakın, sizinle suç ortağı oldum. Bunun anlamı sizin hakkınızda herhangi bir şikayette bulunmayacağımdır. Bu esrar, bu koğuşta içtiğiniz son esrar olacaktır. Dua edin ki sizi bu vaziyette ben gördüm. Eğer devrimci arkadaşlar sizi bu vaziyette görselerdi, ne yaparlardı bilemiyorum. Şayet size zarar gelmesini istemiyorsanız bir daha bu koğuşta böyle alemler yapmaya kalkmayın. Sonra başınıza çok feci olaylar gelebilir. Şimdi hemen toparlanın ve burayı acilen terk edin, dedim. Hepsi birden ellerini göğüslerine bastırarak, emrin olur ağabeyimiz, hemen gidiyoruz diyerek harekete geçtiler. O esrar alemi, o koğuşta bir daha tekrar etmedi. Yılmaz Güney ile bir araya geldiğimizde durumu ona da anlattım. Bunların bu koğuşta kalmalarının genç arkadaşlar tarafından hoş karşılanmayacağını, belki de bizim mani olamayacağımız nahoş bir takım olayların çıkabileceğini söyledim. Benim haklı olduğumu, en kısa zamanda bunların başka koğuşa gitmelerini sağlayacağını söyledi. Gerçekten de çok kısa bir zaman sonra Parmaksız Jack 5. koğuşa, Yusuf Koç'un adamı da 6. koğuşa gittiler. Yaklaşık 20 sene sonra Parmaksız Jack'la Antalya'da karşılaştım. Göynük'te bir cezaevi arkadaşımızla birlikte emlakçılık yapıyorlardı. Eski alışkanlıklarından arındığını, bütün cezalarını tamamlayarak tahliye olduğunu, bir daha öyle pis işleri yapmamaya kararlı olduğunu, evlendiğini ve bir oğlunun olduğunu, o andaki durumundan çok memnun olduğunu anlattı. Bu kararı vermekte benim ve Yılmaz Güney'in büyük etkisinin bulunduğunu da ilave etmeyi ihmal etmedi. Sevindim Jack'ın o gün anlattıklarına. Gerek Yılmaz Güney, gerekse ben cezaevinde bulunduğumuz süre içinde zaman zaman diğer koğuşlara gider, buradaki arkadaşlarla hayata dair sohbetlerde bulunur, dertleşirdik. Konuştuğumuz bütün arkadaşlara gayrimeşru işler yapmadan da yaşamanın imkan dahilinde olduğunu, böyle pis işleri yapmanın hem yapana hem de yapanın ailesine çok büyük zararlar verdiğini telkin etmeye çalışırdık. Bunların içinde Jack gibi etkilenenlerin olması elbette bizi sevindiriyordu. 8. koğuşa geldikten bir müddet sonra Yılmaz Güney'in kaldığı odaya, yani 9 numaralı odaya taşındım. Bu odada kalan arkadaşların tamamı sol görüşlüydü. Zaten yemeklerimizi birlikte yiyorduk ve aynı komün içerisindeydik. Bu oda diğerlerine göre daha büyüktü ama mevcudu yine diğer büyük odalar gibi 12 kişiydi. Burada boş alan daha fazlaydı. Bu da bizim rahat hareket etmemizi kolaylaştırıyordu. Bu odaya geldikten sonra iki tane hafif, kolay taşınabilir masa getirdim. Birisinde ben çalışıyordum, diğerinde ise Yılmaz Güney. 8. ayrımın sonu, sayfa 107.